Ayrım 15. Olasılıksız. Adam Favor. Sayfa 186. Adamların derin bir uykuya daldıklarını duyduktan sonra Nava kulaklıklarını çıkarttı ve ne yapacağını düşünürken dinleme mikrofonunu kapadı. Adamlar daireden çıkana kadar bekleyebilirdi ama daha gün batımına birkaç saat vardı. Biraz kestirip gözetlemeye sabah devam etmeyi düşündü. Ama onu rahatsız eden adını koyamadığı bir şey vardı. Kay'nin arkadaşının kim olduğunu bilmenin önemli olduğuna dair bir his vardı içinde. Bu yüzden de evine dönmek yerine yine UGA laboratuvarına gitti. Çalışma mekanına geldiğinde Kay'nin garip konuğunu daha yakından görmek için dijital resimleri bilgisayara yükledi. Toplamda 9 kare fotoğraf vardı. Nava fotoğrafları çekerken adam hareket ettiği için birbirinden biraz farklı açılardan çekilmişti her biri. Her bir fotoğrafta adamın yüzünü büyüttü. Ama görüntü yine de karanlık, bulanık ve bozuktu. Birkaç düğmeye basınca kimlik belirleme sistemi sihirli bir değnek gibi işlemeye başladı. 9 farklı fotoğraftaki veriler birleşti ve adamın yüzünün 3 boyutlu bir çıktısı oluştu. Yavaşça adamın burnu, gözleri ve kemik yapısı belirginleşti. Bir gözü şişmişti, yüzü ise kanla kaplıydı. Birkaç düğmeye basarak kanları silip yüzünün geri kalanını cilt rengine kopyalandı. Birden resim tanıdık gelmeye başlamıştı. Şişmiş olan gözün yerine sağ gözünün ayna yansımasını yerleştirdi. Sonra da şişmiş olan burnu küçülttü. İşi bitince de yüzü kendine doğru çevirdi. İlk başta bir hata yaptığını düşündü. Hızlıca hata olup olmadığını kontrol etti ve haklı olduğunu gördü. Kapı eşiğinde yığılmış yatan adam David Kay'nin kopyasıydı. Sonra her şeyi anladı. Kay'nin dosyasını açınca aradığı bilgiyi buldu. Kay'nin ikiziydi bu. Bu beklenmedik bilgiyi nasıl lehine kullanabileceğini düşünürken Nava'nın aklı hızla işliyordu. Grimes'ın David Kay'nin bir ikizi olduğunu kestirecek kadar ayrıntılı bir şekilde dosyayı taramadığından emindi. Eğer bu konuda yanılıyorsa Nava'nın ne yapmaya çalıştığı hemen anlaşılırdı. Ama eğer Nava doğru tahmin ettiyse bir seçim yapmak zorundaydı. Ya bekleyecek ve fırsatı elinden kaçıracaktı ya da harekete geçecek ve kendini ele verme riskini göze alacaktı. Böyle zamanlarda hep içgüdülerine güvenirdi. Her şeyi apaçık görüyordu. Her seçimin olumsuz sonuçları olabilirdi. Asıl yapılması gereken riski değerlendirmek ve en aza indirgemekti. Hiçbir zaman risk faktörü yok edilemezdi. Tamamen yok edilemezdi. Nava harekete geçmeye karar verdi. UGA'nın ana dosyalarını değiştirecek yetkiye sahip olmadığını biliyordu. Ama bunu yapmanın başka bir yolu daha vardı. Birkaç ay önce sosyal güvenlikteki sistem yetkililerinden birine para vererek kendisine bir kimlik ve şifre yaptırmıştı. Yani sahte isimlerle girişler yapabiliyordu. Bu yasa dışı şifreyi kullanmayalı 6 hafta kadar olmuştu ama herhalde hala geçerliydi. Sosyal güvenlik veri tabanına girdi ve Enter tuşuna bastı. Ekran karardı. Nava sistemin tarandığını ve şifresinin devre dışı bırakıldığını düşündü bir an için. Birden sessiz alarmların çaldığını, güvenlik kapılarının kırıldığını ve silahlı askerlerin ona doğru yaklaştırdığını canlandırdı gözünde. Ama o anda önüne bir ana menü çıktı. F10 tuşuna basarak sosyal güvenlik ana dosyasına bilgileri girmeye başladı. Bu sadece 5 dakikasını aldı. İşi bittiğinde UGA'nın veri tabanına döndü, Kay'nin dosyasını açtı ve bilgisayara kayıtları güncelleme komutu verdi. Program dosyaları oluşturmak için kullandığı kaynak veri tabanlarını gözden geçirirken ekranda işlem tamamlanıyor yazıyordu. 30 saniye içinde ekran normale döndü. Tüm veriler tek bir değişiklik dışında aynıydı. İşi bitmişti. Eğer Grimes dün akşamki veri boşaltımı sırasında bir yedekleme yaptıysa Nava'nın yaptıklarının farkına varacaktı ama bu da önemli değildi. Eğer iş bu noktaya gelirse zaten Nava çoktan arayı açmış olacaktı. İş yerinden çıkıp o gece ikinci kez Kay'nin dairesine gitmek için yola koyuldu. Şunu biliyordu. Bu oraya son gidişi olacaktı. James Forstin'in ne kadar kızgın olduğu kelimelerle ifade edilemezdi. Kendinden geçmişti. Grimes'ı elleriyle boğmamasının tek nedeni ona ihtiyacı olmasıydı. Forsty kendini zorlayıp gözlerini kapayarak duygularına hakim olmaya çalıştı. Nefes alıp vermeye çalıştı. Nefes al, ver, al, ver. İyi misin Doktor Jimmy diye sordu Grimes. Bir yandan farkında bile olmadan kulağını karıştırarak. Doktor Forsty. Forsty dedi dişlerini sıkan Forsty gözlerini açarak. Tamam canım dalga geçiyoruz işte dedi gülümseyen Grimes. Özür dilerim sizi dün akşam yataktan kaldırmadım ama bilmiyordum. İstediğimiz bilim adamı ortadan kaybolunca sen bunu bilmek istemeyeceğim mi düşündün? Teknik olarak ortadan kaybolmadı sadece bir süredir arayıp bulamıyorlar. 3 saat önce aramaya başladılar. Ayrıca senin vardiyanda oluyor tüm bunlar. Grimes olduğu yerde kıpırdandı. Ne dememi bekliyorsunuz anlayamıyorum. Olan oldu işte. Forsty tam ağzını açıp bir cevap verecekti ki salağın haklı olduğunu düşündü. Grimes'tan öcünü almak için bekleyecekti. Peki diyerek iç geçiren Forsty sandalyesine sırtını dayadı. Bana bildiğin her şeyi anlat. Baştan başla. Grimes elindeki mini bilgisayarı açıp okumaya başladı. Polis raporuna bakılırsa gece saat 11 ile 12 arasında Julia Perlman adında bir doktor öğrencisi ölmüş. Kız 6. kattaki bir pencereden atmış kendini. Sabahın saat 2'sinde evsiz pisliğindeki onu çöplerin arasında çıplak yatarken bulmuş. Adli tabip daha ölüm nedenini araştırıyor. İlk bulgulara göre omuriliği kırılmış galiba. Bunun bir intihar olduğunu düşünüyorlar ama daha cinayet olmadığına da emin değiller. Tversky ile bir bağlantısı olabilir mi? Grimes başını salladı. Onunla konuşmak istiyorlar çünkü kız onun laboratuvarının penceresinden atlamış. Diğer öğrenciler de arada Tversky ile kızın gece geç saatlere kadar baş başa verip çalıştıklarını söylemişler. Forsty birden donup kaldı. Sanki bir bulmacayı çözmüş gibiydi. O alfa deneyiydi. Evet öyle görünüyor. Veri tabanını temizlemeye çalışırken bilgisayarından bazı bilgileri indirebildim. Kız ölmeden önce Tversky onun üstünde yeni bir kimyasal bileşimi deniyordu. Bunu aynı tür yetenekler sergileyen, dün laboratuvara getirilen bir heriften edinmiş. Ona beta deneyi diyor. Kahrolası herif dedi Forsty. Adı sanı belli olmayan bir denek daha çıktı başımıza. Aslında kim olduğunu bulduk. Adı David Kane. Forsty birden ümitlendi. Kim olduğunu nasıl buldunuz? Grimes gülümsedi. Tversky'nin bu yeni test sonuçlarını incelediğini gördüğümde evrakın üzerindeki kimlik numarasını muhasebeye bildirilenlerle karşılaştırdım. Aynı gün aynı kimlik numarasıyla David Kane'e bir çek yazmışlar. Başka kim biliyor bunları? Grimes'in yüzü ciddileşti. Ajan Weiner. Gerçi tam olarak açıklamadı nasıl bilgi edindiğini. Ajan işi herhalde, her ne boksa. Şimdi nerede Weiner? Son gördüğümde Kane'in dairesinin dışında adamı gözetliyordu. Forsty en azından bu iyi habere sevinebildi. Oldu. Bırak o Kane'i yakından izlesin. Sen de bu arada Tversky'yi bul. Olur efendim. Baş üstüne Kaptan Jimmy. Grimes askermiş gibi topuklarını birbirine vurup tek bir hamlede arkasını dönüp çıktı odadan. Yalnız kaldığına memnun olan Forsty, Tversky'nin son laboratuvar notlarına baktı. Tamamlanmamış olmalarına rağmen yine de inanılmazdı sonuçlar. Kane'in yeteneklerini sınamamıştı daha ama yine de kimyasal veriler bunu doğruluyordu. Teorisini de destekliyordu veriler. Ayrıca Perlman'ın EEG çıktıları Forsty'nin daha önce gördüğü hiçbir çıktıya benzemiyordu. Serum enjekte edildikten bir dakika sonra alfa deneyinin beyin dalgaları aynı hızda ve hizada yükselmişti. Tversky deneyi yaparken kızı öldürmüştü. Ama çalışmaları bilimde bir devrim niteliğindeydi. Tversky yanında çalışsa Forsty'nin işi kolaylaşırdı ama bu gerekli değildi. Aslında David Kane'e başka testler yapması gerekiyordu. Ama eğer Tversky'nin teorileri doğruysa o zaman Kane'i yakalamak tehlikeli bir işti. Forsty telefon kayıtlarına baktı ve telefonu eline alıp bir numara tuşladı. 5 dakika kadar bekledikten sonra bir adam çıktı karşısına. Günaydın General dedi olduğu yerde doğrularak oturan Forsty. Sizden bir iyilik isteyecektim. Kane elindeki 2 kahveyi ve çöreklerin içinde durduğu torbayı düşürmeden sokakta ilerlemeye çalışırken birden sanki bir şeyler olacakmış gibi hissetti. Bu duyguya kulak asmayarak kulaklığından duyduğu müziğe odaklanmaya çalıştı. Stresli olduğu anlarda Walkman'i kulağına takar ve kendi dünyasına dalmaya çalışırdı. Radyodaki farklı kanallara da bakardı ama her seferinde klasik rock kanalına gelip takılırdı sonunda. Pink Floyd çalıyordu kanalını bulduğunda. Sonra araya saçma sapan bir reklam girdi. Sonra kokuyu duymaya başladı. Hayır. Birden olduğu yerde aniden duyunca arkasından gelen, cep telefonuyla konuşan uzun boylu adam Kane'e çarptı. Kane öne doğru sendeledi ve elindeki kahveyi düşürdü. Devanası kılıklı zenci bir kadına çarpınca onun mavi bir elbise giydiğinin ve elinde iki alışveriş torbası olduğunun farkına vardı. Kadın sola doğru koşmaya çalıştı ama dengesini kaybedince torbaları yere düştü. Elma ve portakallar kaldırımda yuvarlanmaya başladı. Dökülen meyveler daha da fazla zarara yol açtı. Beyaz, dar, kısa bir üst giymiş olan kel bir adam, elindeki frappuccini istemeden parlak sarı bir bluz giyen yaşlıca kadının üstüne döktü. Mor etekli esmer bir kadın da düşüp iki tırnağını kırdı. İri yarı bir inşaat işçisi, şık giyimli bir iş adamının ayağına alet kutusunu düşürünce, adamın Gucci marka ayakkabılarını berbat etmekle kalmayıp bir de ayak baş parmağını kırdı. Bir anda Kane bütün bu insanların gününü değiştirmişti. Kel adam gidip bir frappuccino daha alacaktı. Yaşlı kadın eve gidip üstünü değiştirmek zorunda kalacaktı. Esmer kadının yine manikür yaptırması gerekecekti. İnşaat işçisi, iş adamının kendisine açacağı tazminat davasından kurtulmak için bir avukat tutmak zorunda kalacaktı. İş adamı ise o günkü toplantıların hepsini kaçıracaktı. Çünkü bir hastanenin acil servisinde birinin gelip de parmağına bakmasını bekleyecekti. Bu değişiklikler başka değişiklikleri de getirecekti. Kane bunları gözünde canlandırdı. Sanki bir göle bir taş atmıştı ve genişleyen daireleri izliyordu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorsa da bir şeylerin yanlış olduğunun farkındaydı. Sonra birden farkına vardı. Aslında bunların hiçbirinin olmaması gerekiyordu. Kel adamın aslında spor yapmaya gidip ilk başta arkadaşı sonra da sevgilisi olacak biriyle tanışması gerekiyordu. İnşaat işçisinin ikinci bir oğlu olmalıydı. Ama tazminat davası açılınca strese girecek ve evliliği de bitecekti. İş adamının 2 ay içinde ölmesi gerekiyordu. Ama hastaneye gittiğinde doktor kalp ritmindeki bir bozukluğu tespit edecekti. Kalbinden rahatsızlanmasını önlemek için hemen bir ameliyata alacaklardı ve o da ölümcül bir kalp krizi geçirmeyecekti. Yaşlı kadının metroya giderken düşüp kalçasını kırması gerekiyordu. Ama şimdi hiçbir şey olmayacaktı. Esmer kadın da terfi etmesine yarayacak bir iş yemeğine katılamayacaktı. Kane bir anda tüm bunları gördü. Sonra da birden zihninden silindiler. Sanki kalbi yerinden fırlayacakmış gibi oldu. Yüzünden oluk oluk ter akmaya başladı. Gözlerinin kapalı olduğunu fark edince açmaya zorladı. Yumruklarını da sıkmamaya çalıştı. Derin derin nefes al, derin derin. Sonra da ne olduğunu anlamaya çalış. Bu ön sezimiydi. Daha önceden olacakları mı görmüştü? Hayır hayır, bu sadece gündüz gözüyle görülmüş bir rüyaydı. Jasper'la küçükken oynadıkları bir oyunu hatırlatan bir rüya. Küçükken sokaktan geçen insanları seçip onlara gün içinde ne olacağını tahmin etmeye çalışırlardı. Derin derin nefes al. Derin derin. Evet, işte aradığı cevabı bulmuştu. Gün içinde rüya alemine dalmıştı. Hepsi bu. Zaten şimdi her şey bulanıklaşıyordu. İş adamı işçiye bağırırken döndü. Sonra da dünyası karardı. Serin bir karanlık kapladı Kane'in her yanını. Zonkluyordu. Sanki kalbinin her atışında beyni de ritme uygun bir şekilde büyüyüp küçülüyordu. Gözlerini açtı. Sırt üstü yerde yatıyordu ve çevresinde oluşan insanların yüzlerine bakıyordu. Galiba kendine geliyor dedi dolgun bir sarışın. İyi misin adamım diye sordu zenci bir adam. Kane ayağa kalkmaya çalıştı ama biri onu geri itti. Kalkmasına izin vermeyin. Sırtını incitmiş olabilir dedi kalabalığın arkalarından bir adam. Sen olduğun yerde yat ahbap. Yine zenci adam konuşuyordu. Galiba onu yerde tutan da adamdı. Acil yardım ekibi yolda. Kane gözlerini kapadı. Tüm bu konuşan insanların yüzlerini görmek midesini bulandırıyordu. Karanlık daha iyiydi. O da tanıdık karanlığa gömüldü. Git Alice'e sor. Neden 5 metre boyundaymış? Forsley'nin sesi cızıltılı geliyordu kulaklığından. Bakıyoruz ama durumuna bakılırsa kaldırımda yığılıp kalmış, hepsi bu. Grimes önündeki monitörlere bakmak için dönerek sağ alt köşedeki ekranlardan birinde olay tekrar tekrar oynuyordu. Ve Grimes bunu en az 10 kere seyretmişti. Ama bir daha seyretmekten kendini alıkoyamıyordu. Bana tam olarak ne olduğunu anlat. Hedef bir anda durdu. Sonra da bir adam ona çarptı. Hedef de dengesini kaybedip dev bir karıya çarptı. O da torbasındaki meyveleri düşürdü. Karının meyveleri insanların ayaklarına takıldı. Hedef de çevresindekilere bakıp başını tuttu. Sonra da düştü. İyi mi? Gayet iyi. Gerçi başı feci zonkluyordur herhalde. Bir ambulans çağırmış ama herifin ambulansa binmeye niyeti yok. Radyolarını dinledim. Pratisyen doktor adamın iyi olduğunu söyledi. Başını çarpmış. Hepsi bu. Birkaç defa daha seyret görüntüleri ve başka bir şey gözüne çarparsa bana haber ver. Bu arada peşinden ayrılma sakın. Tamam efendim. Başını efendim. Grimes askerlerle dalga geçmekten büyük zevk alırdı. Hele bir de bunu kullanıp Doktor Jimmy'yi de sinir edebildiğinde keyfine diyecek yoktu. Grimes, Doktor Jimmy 10 saniye kadar hiçbir şey demeyince onu sinir ettiğini anladı. Grimes eğer bu görüşmeyi kayıttan bulup da arka plandaki sesleri kısıp Doktor Jimmy'nin sesini yükseltirse, onun içinden küfrettiğini duyabileceğini iddiaya girerdi. Buna bir bakacaktı zamanı olduğunda. Şimdi nerede peki? Evine doğru yürüyor. Onu kamyonette takip ediyoruz. Vayner ise yaya takipte. Birkaç uydudan izliyoruz. Dairesine de mikrofon yönlendirdik. Kafana takma Doktor Jimmy, bu iş çantada keklik. Vayner'a söyle. Hedefi yakalamaya yardım etmeleri için bir saldırı ekibi yolluyorum. Grimes ıslık çaldı. Ekip geliyordu demek. İşte şimdi seyret eğlenceyi. Kane folyoya sarılmış bir çöreği kardeşine doğru fırlatıp New York Post gazetesinde sehpanın üstüne bıraktı. Çörek peynirli ve soğanlı. Hala sıcaktır umarım. Kahve yok mu yani diye sordu Jasper. Kane birden bir şeyler gördüm, bayıldım ve kahveni kaldırıma döktüm demeyi düşündü. Ama bunun yerine özür dilerim unutmuşum dedi. Dert değil dedi ağzı çörek doğru olan Jasper. Sanki yerken bir şeyler düşünüyor gibiydi. Ağzındakini yutunca konuştu. Uykuda vahiy mi geldi bari? Ne yazık ki hayır. Nikola'ya eve para vereceğim. Gün daha da yaklaştı bir tek. Elimde olmayan $2000. Keşke sana da piyangodan para çıksa dedi Jasper gazeteyi kapatarak. Ön sayfada Powerball milyoneri yazıyordu kocaman harflerle. Üstünde de elinde $247.3 milyon bir çek tutan bir adamın resmi vardı. Kane neden bu gazeteyi aldığını bilemiyordu. Genelde Times okurdu ama başlığı görünce alıvermişti işte. Hay anasını, bu Tommy D'Souza dedi Jasper resmi kaldırıp Kane'e göstererek. Hatırlasana eski mahalleden. Tanıyamadım dedi Kane resme bakarak. Tommy onu son gördüğünden bu yana en az 20 kilo almıştı. Emin misin o olduğuna? Jasper makaleyi okuyunca başını salladı. Thomas D'Souza yaz 28 hala Park Slope'de oturuyormuş. Eski evinden 5 blok öteye gidebilmiş ancak. Ne diyeyim aferin ona ama bunun bana bir yararı yok. Ne demek yararı yok? Bu herif küçükken sana tapardı. Hani sen onun kıçını kollamıştın bir keresinde de o günden sonra 1 yıl kadar peşimizden ayrılmadı. Sülük gibi yapışırdı bize her dışarı çıktığımızda. Kane omuz sikti. Tommy'yi bir kabadayının elinden kurtarmak için araya girdiği günü hatırladı. Bu yıllar önceydi Jasper. Ama sen Tommy'nin hep iyi bir dostuydun. Hatta sen ona cebir dersi vermesen liseyi bile bitiremeyecekti. Lise yılları. Kane o zamanlar okulu bitirmek için sabırsızlanıyordu. Şimdi ise her şeyin daha basit olduğu o yıllara dönmek için varını yoğunu verirdi. O zamanlar Tommy ile az eğlenmemişlerdi. Mezuniyetten sonra fazla görüşmemişlerdi. Tommy bir işe girmişti. Kane ise üniversiteye gitmişti. Birkaç yıl sonra ise Kane artık eski dostuyla fazla ortak yönleri kalmadığının farkına varmıştı. 5 yıl oldu onunla görüşmeyeli. Jasper telsiz telefonu kaptığı gibi Kane'i attı. Bence şimdi aramanın tam zamanı. Ara şu eski dostunu. Ne yapmamı istiyorsun ki? Arayıp Tommy piyangoyu kazanmışsın, duydum, tebrikler, bana 12 bin dolar borç versin, olur mu mu diyeyim? Yapmam öyle bir şey. Telefonu Jasper'a geri fırlattı. Peki dedi Jasper. Telefonu açtı ve bir numara tuşladı. İki saniye sonra Jasper karşıdakine Thomas de Souza, Brooklyn dedi. Numarayı bir kağıda yazıp masanın üzerinden kağıdı ve telefonu kardeşine doğru kaydırdı. Kane kardeşi ona ölü bir fare uzatmış gibi bakıyordu. Bana baksana sen dedi Jasper. Sen yapmazsan ben yapacağım. Ne kaybedersin ki yapsan? Herif bir ömür boyu harcayamayacağı kadar para kazandı dün. Seni de 12 bin dolar uğruna öldürmek üzereler. Eğer sana para vermezse hiçbir şey değişmeyecek. Ama eğer olur da kabul ederse o zaman paçayı kurtarırsın. Denemekle kaybedecek hiçbir şeyin yok. Ya gururum diye sordu Kane. İlk önce Rus mafyasına olan borcunu öde, sonra da gururunu düşünürsün dedi Jasper. Şimdi şu herifi ara, kara, para, yara. Jasper'ın kafiyeli konuşması Kane'i fena etkilemişti. Ama kardeşinin bu konuda haklı olduğunu da biliyordu. İstemeyerek de olsa Kane telefonu alıp numarayı çevirdi. İlk çalışta sabırsız biri açtı telefonu. Ne var? Tommy da Souza'yı arıyorum dedi Kane. Bana bak, her ne satıyorsan istemiyorum, tamam mı? Telefon kaydımdan adresimi de öğrenirsin. Çok istiyorsan bana bir katalog yolla postayla. Eğer ilgilenirsem ararım. Hadi hoşça kal. Bekle, satıcı değilim dedi çaresizce Kane. Bunun son şansı olabileceğini bir anda anlayarak. Ben David, David Kane. Bir an sessizlik oldu ve Kane Tommy'nin telefonu suratına kapadığını düşündü. Sonra hadi ya Dave, gerçekten sen misin dostum, nasılsın dediğini duydu Tommy'nin. Pek iyi değilim dedi Kane telefonu bir kulağından diğerine geçirirken. Kardeşine bakıp kaşlarını kaldırarak. Seni de bu yüzden aradım aslında. Parayı getirdin mi? Tversky neredeyse sıçradı korkudan. Arkasını döndü ama çıkmaz sokaktaki tek insan zayıf bir çocuktu. Oğlan taş çatlası 12 yaşındaydı. Ama başına eğreti biçimde taktığı beyzbol şapkasıyla daha da küçük gösteriyordu. Para yanında mı moruk? Boz sen misin dedi Tversky şaşkınlık içinde. Çocuk güldü. Dalga mı geçiyorsun? Boz daha önceden tanımadığı çatlağın tekiyle yüz yüze görüşecek değil herhalde. Ben Trike'ım. Ama bana Boz'la buluşacağımı söylediler. Öyle mi? Kaderine küs bence. Randevunuzu iptal etti. Şimdi benimle görüşeceksin. Çocuk ellerini kocaman ceplerine soktu. Parayı görelim, yoksa anca ense tıraşımı görürsün. Tversky cebinden beyaz bir zarf çıkartırken ellerinin titremesini engellemeye çalışıyordu. Trike parayı kapmaya çalışınca Tversky onun ulaşamayacağı bir yerde tuttu zarfı. İlk önce bana vereceğini görelim. Trike gülümseyince iki altın dişi göründü. Tamamdır babalık dedi. Ceplerinin birinden kahverengi bir kese kağıdı çıkartarak. Tversky gözetleyen biri olup olmadığını görmek için etrafına bakındı ama sokak boştu. Kese kağıdını aldı Trike'dan. Sandığından ağırdı paket. Şimdi ver şu lanet olası parayı. Tversky zarfı Trike'a uzattı. Çocuk parmağını yalayıp parayı hızlıca saydı ve tomarı pantolonun önüne tıktı. Hadi bana eyvallah diyen çocuk birden ortadan kayboldu. Tek başına kalan Tversky kese kağıdını çantasına sokuşturup hızlıca Broadway'e doğru yol aldı. 3 kuruşluk otel odasına gelene kadar kese kağıdının içine bakmaya cesaret edemedi. Videoyu seyreder seyretmez hemen dairesinden ayrılmıştı. Julia ona buraya gelmesini söylemişti. O da aynen öyle yapmıştı. Kepenkleri indirince kese kağıdını yatağın ortasına koydu. Zar zor yutkunarak elini kese kağıdının içine uzatıp plastik silindirlere yavaşça dokundu. Terli parmaklarının altındaki pürüzsüz yüzeyi hissetti. Derin derin nefes alarak tüfeğin mermilerini kese kağıdından teker teker çıkardı. Onları düzgün bir şekilde yan yana dizdi. Toplam 10 mermi vardı. Mermilere bakarken tam olarak bu noktaya nasıl geldiğini hatırlamaya çalışıyordu. Artık geri dönmek için çok geçti. Julia'ya olanlardan, yani Julia'ya yaptıklarından sonra artık çok geçti. Bu işi sonuna kadar götürmek zorundaydı. Saatine baktı, 6'ya daha birkaç saat vardı. Eğer David gelmezse Julia'nın yanıldığını anlayacaktı. Ama Julia'nın yanıldığını hiç sanmıyordu. Şimdiye kadar her şey aynen dediği gibi olmuştu. Lokantada nerede oturacağından tut da cüce kılıklı silah satıcısıyla iş görmesine kadar her şeyi bilmişti. Eğer şimdiye kadar olacak her şeyi bildiyse bundan sonrasını bilmeyeceğine dair bir şüphesi olmamalıydı. Ayrıca başka seçeneği de yoktu Tversky'nin. Ama aslında bu doğru değildi. Değil mi? Aslında Julia'nın dediklerini yapmak zorunda değildi. Fikrini değiştirebilir, başka bir yol seçebilirdi. Ama bir yandan başka bir seçeneği olmasını dilerken, diğer yandan da bundan başka bir yola baş koymayacağını biliyordu. İstediğini elde etmek için David Kane'i öldürmeye çalışacak olması üzücüydü. Ama bunu yapacaktı. Başka bir şey yapamazdı. Boğazına kadar batmıştı bu işin içine. 15. ayrımın sonu. Sayfa 198.